Ayrım 47 sayfa 409. Başlık: Son Söz. Güneş odaya sıcak süt gibi yayılıyordu. Büronun ahşap kaplamaları çikolata renkli parıltılar yansıtırken parkeler sanki çayla boyanmış gibi altın kıvılcımlar saçıyordu. Hala düşlerle ve belirsiz heyecanlarla beslenen bir yumuşaklığın hissedildiği gerçek bir kahvaltı dekoru. "Anlayamıyorum," diye tekrar etti kadın. "Oğlunuzun adını değiştirmek istiyorsunuz, öyle mi?" Dayan başını sallamakla yetindi. 5. Bölge Belediyesi'nin nüfus müdürlüğündeydi. Kadın memur devam etti. "Böyle bir isteğe pek sık rastlamıyoruz da." Kadın gözlerini karşısındakinin sargılı kolundan, yüzdeki yara izinden ayıramıyordu bir türlü. Homurdanarak bir dosya açtı. "Bunun mümkün olup olmadığını bile bilmiyorum. Boş verin." "Efendim?" Dayan bir silkinişte kalktı. "Size boş verin dedim. Galiba pek emin değilim. Size ararım." Belediye binasının önünde durdu. Aralık ayının buz gibi havasını soludu. Penhaton meydanının üzerinde salınan ışıklı çelenklere baktı. Kabrin görkemi karşısında bu Noel süslerinin hafifliğinden hoşlanırdı hep. Solov sokağına sapıp düşüncelerine kaldığı yerden devam etti. Birkaç günden beri aynı tutkuyla yaşıyordu. Luciana taş meclis macerası sırasında ölen iki erkeğin adını vermek. Oysa belediye görevlisinin karşısında isteğinin ne denli mantıksız olduğunu anlamıştı. Lucien üzerine şehitlerin adlarının kazıldığı bir mermer değildi. Üstelik samimi olmak gerekirse o adları hiç sevmiyordu Dayan. Ne Patrick ne de Guvanne'yi, bir de kargaşada yitirdiği dostlarını hatırlamak için sembolik hareketlere hiç mi hiç ihtiyacı yoktu. Onlar Iron Pandov'la birlikte Tokamak tarihinin masum kurbanları olarak belliğinde yaşayacaktı. Paris'e döndüğünde Patrick Langeus cinayetiyle ilgisi olmadığını kanıtlamakta güçlük çekmemişti. Aslında kimse onu cinayete suçlamayı bile düşünmemişti. Tıpkı Brunner Vakfı'ndaki katliamda ve Iron Pandov'un intiharında kimsenin ondan kuşkulanmadığı gibi. Sadece ifadesinde İtalya'ya kaçıp saklandığını belirtmesi şaşırtmıştı insanları. Dosya rafa kalkmıştı. Sorgu yargıcı cinayeti bir nükleer araştırma konusunda bir araya gelmiş komünist sığınmacılar arasında karanlık bir hesaplaşma olarak nitelendirmişti. Kaybolmasına rağmen kimse Sibel Tiberg'in bu macerada oynadığı anahtar rolden kuşkulanmamıştı. Charles Hillington önceleri endişelenmiş, sonra da karısının başka bir erkekle kaçtığını düşünmüştü. Diane'la arada sırada görüşüyorlardı. Birlikte Sibel'in gizemli gidişinden bahsediyorlardı. O zaman da Diane, Sibel'in gizli bir yaşamı olabileceğine değiniyordu. Böylesi kuramlar adamcağızı umutsuzluk uçurumlarına sürüklüyordu. Ne var ki Dayan'ın gözünde bu kötülüklerin en hafifiydi. Hayatı pahasına da olsa açıklayamayacağı, itiraf edemeyeceği başka sırlar, başka gerçekler biliyordu genç kadın. Edmond Rostand meydanından geçip Lüksemburg bahçelerine girdi. Ortadaki havuzu çevreleyen parmaklık boyunca yürüyüp kukla tiyatrosuna, büfeye, salıncaklara çıkan basamaklara vardı. Kestanelerin çıplak dalları arasında taşlardan yapılmış bir çember gördü. Tokamak'ı çember biçimli laboratuvarı üstün güçlerle bir pazarlık yapıp karşılığını ruhlarıyla ödeyen 7 şamanı hatırladı. Gördüğü içinde kapşonlu çocukların oynadığı bir kum havuzundan başka bir şey değildi. Birden onu orada polar başlığıyla kumdan inşaatıyla dalga kıran su hendiği kale uğraşırken buldu. Bir ağacın ardına geçti. Kendi soluğunun baharı arasında sadece kendi zevki için onu izledi. Lucien Kasım ayının ilk günlerinde kendine gelmişti. 22 Kasım günü de Necker Hastanesi'nden çıkmıştı. Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte sevdiği oyunlara kavuşmuştu. 14 Aralık günü hem korkulan hem de beklenen o iki heceyi söylemişti. Anne, dayan çocuğun kesinlikle geçmişin tehlikesinden uzakta olduğunu anlamıştı. Karşılaşmak zorunda kaldığı korku kalıntılarını, ortaya çıkardığı inanılmaz gerçekleri, dünyanın kokuşmuşluğunu kendi gözleriyle görmüş olduğunu hatırlayamamaya yemin etmişti. Haftalar geçtikçe içinde yepyeni bir inanç oluşuyordu. Onu rahatlatan bir düşünce, Eguyen Talih'i, halkının güçlerini ele geçirmeye çalışan adamı düşünüyordu. Dayan onunla bir çeşit zihinsel süreklilik oluşturduğu kanısındaydı. Bunun karşılığında belli belirsiz bir aydınlığa, bir bilgiye sahip olmuştu. Akan bütün kana, bütün çılgınlığa rağmen çember onu da eğitmişti. Bu sayede Lucien için annelerin en iyisi olacaktı. Öteki gözcüleri evlat edinenlerle bu arada Ayrım Pandov'un ailesiyle temas kurmuştu. Çocukların gelişmesi bilinmedik güçlerin etkisi altında kalırsa ailelerin yardımına koşmak için kendi kendine söz vermişti. Gizlendiği yerden çıkıp kum havuzuna doğru yürüdü. Lucia'nın yanında yine Fransa Asya Enstitüsü'ndeki Taylandlı genç kız vardı. Çocuk Dayan'ı gördü. Annesine doğru koştu. Lucien tüm ağırlığıyla dikişli kolunun üzerine abarınca Dayan bağırmamak için kendini tuttu. Hemen ardından çocuğun yanaklarının serinliğini aradı. Dayan'ın emin olduğu tek bir şey vardı. Nekaat dönemindeydi o. İyileşmek için de çocuğun yakınında olmaktan daha güzel bir duygu, Lucien'in farklı istekleriyle ördüğü elekten daha iyi bir fitre yoktu. Her ayrıntı genç kadını arındırıyordu. Çocuğun ellerinin, ayaklarının, giysilerinin boyu bile Dayan için yeni bir doku, saydam ve hafif yeni bir güzellik oluşturuyordu. Birden bir kahkaha patlattı ve oğluyla parkın ağaçları altında dönmeye koyuldu. Evet, bugün tek bir görevi vardı. Kaderinin tek çemberini oluşturan bu masum soluğuna, bu sevgi yamacına uyum sağlamak. Gözlerini yumdu ve ışık demetinden başka bir şey göremedi. Bu bölümdeki yabancı kelimeler: Edmond Rostand, Edmond Rostand, Luxemburg, Luxemburg, Charles Helictan, Charles, Helictan, Sibel Tiber, Sibylle, Tiberge, Patrick Langus, Patrick, Langois, Guani, Giovanni. Kitap bitti. 12 Temmuz 2014.